Ayrım 26. Kök Tengri'nin Çocukları, Ahmet Taşağal. Sayfa 224. 14. Uygur Devri'nde Kuvvetlenmeleri. 758'de Uygurlar tarafından yenilerek kesin şekilde bir itaat altına alındılar. Bundan sonra Büyük Uygur Kağanlığı'na dahil olduklarından Çin'le resmi temas kuramamışlardır. Kaynaklarda Uygur hakimiyeti altında Kırgızların adı Çiya Çiya Su şeklinde değiştiğini fark ediyoruz. Anlamının sarı kızıl yüzlü demek olduğu vurgulanmıştır. Bu esnada Kırgızlar yine de Karluk, Tibet, İran, Taşi gibi boy ve devletlerle münasebetlerini devam ettirdiler. Uygurlar onların reisi Ajay'a makam ve ünvanlar vermişlerdi. Zamanla Uygurlar kuvvetten düşünce Ajay bağımsız kağanlığını ilan etti. Bunun üzerine Uygurlar bazı kumandanlarını göndererek isyanı bastırmak istedilerse de Uygur kumandanları kuvvetli Kırgız ordularıyla baş edemediler. Üstelik Uygur kumandanlarından Küllük Baga, Çülümoho, Kırgız Kağanı Ajay'a rehberlik ederek Uygur Kağanı'nın merkezini bastırttı. Yenilen Uygur Kağanı Hosa, Hazar öldürüldü. 840. Diğer bütün Uygur kumandanları ve teginleri de mağlup olmuştu. Uygurların altından Otağı ve Çin asıllı Tayi Ho prensesleri Kırgızların eline geçti. Daha sonra Kırgız Kağanı kendi merkezini Uygur Kağanı'nın merkezine 15 günlük mesafede olan Lao Dağı'nın güneyine nakletti. 840 yılının Eylül ayında Kırgızların ani hücumuna maruz kalan Uygurların bir kısmı güneye doğru ilerlemiş, 60 li, 30 kilometre genişliğindeki bir alana yayılan kitlenin göçünden Çin halkı çok korkup kendi ülkelerinin içlerine kaçmaya başlamıştı. Mağlup Uygurlardan Üge, 841 yılının baharında kağanlığını ilan ederek ordugahını Tsou Tuzuşan'da kurdu. Bu sırada Çinli devlet adamı Li Teyu devreye girmiş ve Uygurların eskiden Çin'e yaptığı yardımları hatırlatarak onların himaye edilmesini sağlamıştı. 15. Prensesi götüren elçilik heyetinin basılması. Kırgızlar elde ettikleri büyük zaferden bir yıl sonra 10 Tarkan'dan, 2. Göktürk Devleti döneminde sıkça kullanılan bu ünvanın hanedandan gelen ordu kumandanı ve vezir gibi anlamları olduğu değerlendirilmektedir, oluşan bir elçi heyetini Çin'e gönderdiler. Heyetin gayesi Kırgızlarla Çin arasında iyi ilişkiler tesis etmek ve Uygurların elinden alınan Tayi Ho prensesi iade etmekti. Ancak Uygur Kağanı Üge, Kırgız elçilik heyetini yolda bastı ve Tarkanların hepsini öldürerek prensesi ele geçirdi. Bu arada Çin imparatoru yiyecek sıkıntısı çeken Uygurlara 20 bin ölçek tahıl vermiş fakat yerleşmeleri için Çin'in içlerine girmelerine müsaade etmemişti. Onların tamamen yok olmaları Çin'in çıkarları açısından uygun değildi. Zayıf bir Uygur siyasi birliği Çin'deki Tang hanedanı tarafından kullanılabilirdi. Zaten devamında Uygurlar arasında anlaşmazlıklar çıktı ve istikrarlı bir devlet kuramadılar ya da eski kağanlıklarını diriltemediler. Kırgızlar yaklaşık bir asır süren Büyük Uygur Kağanlığına son vererek Ötüken bölgesini ele geçirmişlerdi. Akabinde bağımsızlıklarını ilerletmek ve sağlam bir devlet kurmak için harekete geçtiler. Çin'deki Tang hanedanıyla iyi ilişkiler kurma teşebbüsleri, arta kalan Uygurların Kağanı Üge tarafından elçileri öldürülmek suretiyle başarısızlıkla sonuçlandırıldı. Bunun üzerine 842 yılının sonbaharında Kırgızlar, Tang hanedanına bir elçi daha göndererek Tayi Ho prensesin durumunu sordular ve öldürülen Tarkanların intikamı için Uygurlara saldırmak üzere izin istediler. Çünkü Uygurlar o sırada Çin'in himayesinde bulunuyordu. 16. Kırgız Kağanlığı'nın tanınması. İçinde bulunduğu zor duruma rağmen Üge Kağan her fırsatta Tang İmparatorluğu topraklarına saldırıyordu. Neticede çeşitli entrikalarla Üge Kağan'ı zor duruma düşüren Çinliler, Şatoo ve Chi Pi gibi kendi idareleri altındaki Türk boylarıyla harekete geçerek Üge Kağan'a baskın düzenlediler. Çarpışmalar sırasında yaralanan Üge, Taiho prensesi ve diğer ağırlıklarını savaş meydanında bırakarak Hei Çeytuzu, kara arabalı oğulları kabilesinin yanına sığındı. Çinli prenses de kendi ülkesine teslim edildi. 843 senesinin başlarında Kırgızlar, Çuvu He Suo başkanlığında bir elçilik heyetini daha Tang hanedanına yollayarak yeni kurdukları devletin tanınmasını istediler. Adı geçen elçi ancak 3 sene sonra bu imparatorluğun başkentine varabildi. İmparator onun gelişinden çok memnun olmuştu. Hemen teşrifat işlerinden sorumlu Vezir Chao Fan'a Kırgız ülkesine gitmesini emrettiği gibi Li Teyu'ye Kırgızlar hakkında teferruatlı bir rapor hazırlaması talimatını verdi. Chao Fan'ın götürmesi için imparator tarafından Li Teyu'ye bir ferman hazırlatıldı. Fermanda imparator, Kırgız Kağan'ının sağlık, başarı ve mutluluk içinde olmasını diliyor ve sonra onun başarılarının ününün Çin Sarayı'nın kapılarına kadar ulaştığını belirtiyor. Arkasından Kırgız Kağan'ın cesaretini, aklını, kabiliyetini övüyordu. Bundan sonra tarihin derinliklerinde o vakte kadar meydana gelen Kırgız-Çin ilişkilerini açıklayarak bütün yabancı kavimlerin Çin'e tabi olduğu zamanları vurguluyordu. Sonra kendi tahta çıkışından ve Kırgızlarla eski münasebetleri devam ettirmek istediğinden bahisle Uygurların 742 senesinden sonra aralarını ayırdığını söylüyordu. Uygurların Çin'e çok zarar verdiğini fakat Tang hanedanına en sıkışık anlarında yardım ettiklerini Çin'deki isyanların bastırılması sırasında ifade ederek şimdi Çin'in sınırlarında sığıntı olarak yaşadıklarını vurguluyordu. Kırgızlar tarafından mağlup edilince Çin'e yaklaştıklarını fakat onların yardımlarına rağmen Çin sınırlarını sık sık taciz ettiklerini ve ani baskınlar düzenlediklerini ve bu yüzden Liu Mian adlı kumandanın onlara baskın yapıp Kırgızların sorduğu Taiho prensesi kurtardığını ve Uygurların dağıldığını bildiriyordu. Bundan sonra Kırgızları mağlup Üge Kağan'ın sığındığı Kara Arabalı kabilesine karşı hücuma davet ediyor. Bu şekilde iki ülkenin arasının dost olabileceğini ve barış içinde yaşayacaklarını açıklıyordu. Bu yılın Haziran ayında ise Wen Wuho adlı Kırgız elçisi Çin Sarayı'na gelmiş. İmparatordan eğer Uygurlarla Kara Arabalılara saldırırlarsa kağanlıklarının tanınacağı konusunda bir cevap almışlardı. Aynı yılın başında Çinli devlet adamı Chao Fan'ın imparatoruna sunduğu rapordan Uygurların Anhisi Kuca ve Beş Balık Pei Ting'a taarruz ettiklerini anlıyoruz. Bunun üzerine Çin Sarayı'nda uzun tartışmalar yapıldı. Neticede Kırgızlara sefer düzenlenmemesine karar verildi. Çin İmparatoru onların bu isteğine başka bir istekle cevap verdi. Onların isteği Kırgızların Çin adına Üge Kağan'ın sığındığı Kara Arabalı Hei Çetuzu kabilesine hücum etmeleriydi. Birkaç ay sonra Kırgızlar aynı teklifte bulunduklarında Çin İmparatoru da aynı cevabı verdi ve ancak onların cezalandırılması karşılığında Kırgız Kağanlığını tanıyacağını bildirdi. Gelişen olaylardan Kırgızların Çin'in karşı teklifini uzun süre kabul etmediği anlaşılmaktadır. 844 yılın Mart'ında nihayet Çinliler Kırgızlarla Uygurlar ve Kara Arabalıları Heçeyi Tuzu kabilesini cezalandırma konusunda bir anlaşma yapabildiler. Kırgızların elçisi Trenk İnanç, Tite İsunançu, iki beyaz atla ve mektupla Tang Sarayı'na gelmişti. Elçiye son derece hürmetle muamele edilmiş, şerefine eğlenceler düzenlenmiştir. Yapılan anlaşmaya göre o yılın sonbaharında Kırgızlar hücuma geçecekler, Çin orduları ise Yochou, Tai Yuan, Chenwu, Tian bölgelerinin birlikleri halinde hareket edip önemli geçitler üzerinde onları bekleyeceklerdi. Neticede Uygurlar ve Kara Arabalıların etrafa dağılan insanlarını yakalayacaklardı. Kırgız Kağan'ı Aje sonbaharda atların güçlenmesini fırsat bilerek Uygurlar ve Kara Arabalı kabilesine saldıracağını, bunun için Çin İmparatoru'ndan kesin sefer tarihinin kendisine bildirilmesini istedi. Bir yıl sonra Kırgız Kağan'ına Tusung Ying, Hisung Wu, Cheng Ming Kağan ünvanını vermek üzere bir elçiyi göndereceği sırada Çin İmparatoru'nun kendisi yani Wu Song öldü. 845 yılının Nisan ayında Li Shi adlı bir elçi Kırgızlara doğru yola çıkmak üzere hazırlattırılmıştı. Yeni imparator Hüsiyan Tusung, kuzey komşularına karşı aynı politikayı devam ettirmek niyetini taşıyordu. Aslında imparator öldükten sonra Kırgızların Kağan olarak tanındığı belgeyi götürecek olan elçi Li Shi, Kırgızların çok uzakta olduğunu, artık Çin'le baş edemeyeceklerini, bir başka ifadeyle tehlike oluşturamayacaklarını ileri sürerek yeni imparatorun tanınma elçiliği işinden vazgeçmesini sağladı. 846. Buna rağmen 847 yılında Liye başkanlığında bir Çin elçilik heyeti Kırgızların yanına giderek Kağanlarına Yingbu Shengming Kağan ünvanını tevcih etti. Bu arada Kara Arabalı kabilesine kaçan Üge Kağan etrafındaki insanların sayısının iyice azalması sebebiyle bundan sonra varlık gösteremedi. Onun birlikte hareket eden topluluğun insan sayısı 3000'e kadar düşmüştü. Kendi veziri Yin Chor tarafından Xinshan Altay dağlarında bir yerde öldürüldü. Yerine kardeşi Onye Tegin geçtiğinde artık Uygurların bir kısmı gücünü kaybettiğinden doğudaki Proto-Moğol Hisi kabilesine bağlanmıştı. Buna rağmen Çinliler Uygurların peşini hala bırakmıyordu. Nitekim 847 yılında Chang Chungwu adlı kumandanı göndererek Moğol Hisileri ağır bir bozguna uğrattılar. Açıkta kalan Uygurlar bu sefer 500 kişi halinde başka bir Moğol grubu olan Şiveylere sığındılar. Çinliler onların yüzünden Şiveylere de baskı yapınca Onye Tegin, neticede karısı Kolu ve oğlu Tusu Tegin ile 9 kişiyle birlikte batıya doğru kaçtı. Arta kalan Uygurlar 7 kola ayrılarak Şiveyler tarafından idare altına alındı. Bu arada Kırgızlar kendi başbakanları Apa'yı 70 bin kişilik kuvvetle Şiveylerin üzerine yolladı. Şiveyler yenildi ve Uygurlar Kırgızlar tarafından ele geçirilip Gobi Çölü'nün kuzey taraflarına götürüldüler. Dağlara ve ormanlara kaçan Uygurlarsa Doğu Türkistan istikametinde ilerleyip Kuca civarındaki Uygurları idare eden Menlik Tegin'e bağlandılar. 863 yılında Ağustos ayında Kırgızlar Alp İnanç, Hoinan Shi adlı bir devlet adamlarını Çin'e göndererek dediler ki bize klasik kitaplar Budizm'le ilgili hediye etmenizi istiyoruz. Ayrıca her sene elçi göndererek Çin'i gezmek ve Çin takvimini öğrenmek isteriz. Bundan başka Anhisi bölgesinden itibaren bütün toprakları Çin hakimiyetine döndürmek için Uygurlara taarruz ederek onları cezalandırmamızı kabul etmenizi dileriz. Fakat imparator onların tekliflerini kendi çıkarlarına uygun düşmediğini düşünerek kabul etmedi. Eğer talepleri kabul edilip Uygurlar ortadan kaldırılırsa, meydana gelecek siyasi boşlukta kuvvetli bir Kırgız devleti doğabilirdi. 866 yılının sonunda Kırgızlar, İçiye Lien Çi adlı bir elçi göndererek, biz değerli atalarımızı göndererek elçinizi karşılayacağız. Ayrıca Çin takvimi göndermenizi istiyoruz, dediler. 860-873 yılları arasında Kırgızlar Çin'e 3 defa elçi göndermişler ve hediye sunmuşlardı. Fakat bütün mücadelelerine rağmen en nihayetinde Uygurları kendi idareleri altına alamadılar. Bu vakitten sonra hediye vermek, karşılığında ünvan almak gibi konuları Çin tarihçi memurlar bir daha yazmadılar. Artık Çin'le Kırgızların bağlantısı koptuğu gibi onların açısından siyasi önemleri de azalmıştı. Zaten Kırgız ülkesinin Tang Hanedanı açısından fazla stratejik değeri bulunmuyordu. 17. Yazıtlarda Kırgızlar. Buraya kadar bahsettiğimiz Çin kaynaklarının dışında Türkçe yazılı kitabelerde de Kırgız adı defalarca kaydedilmiştir. İlteriş Kutluk Kağan'ın 692 yılında ölümünden sonra yerine geçen kardeşi Kapgan devletini her alanda güçlendirmeye başlamıştı. Tonyuku kitabesinden anladığımız kadarıyla Çinliler 10 ok ve Kırgızlarla anlaştılar. Onok ve Kırgızlar Altay dağlarında oturacaklar, Çinlilerle anlaşıp Göktürk Kağan'ı Kapkan'a saldıracaklardı. Ancak Kapkan ve Tonyukuk idarelerindeki Göktürk ordusu 696-697 kışında Kögmen dağlarını aşarak Yenisey Irmağı kollarından Anı Irmağı kıyısında Kırgızları çok ağır bir bozguna uğrattı. Kırgızların hanı dahi orada öldürülmüştü. Ölen Kırgız Kağan'ına atfen 716 yılında Kapkan Kağan, Bayır Kuların pususunda katledildiği zaman Yeni Kağan Bilge tarafından onun adına Balbal, eski Türklerde ölen önemli kişilerin hükümdar ya da herhangi bir beyin öldükten sonra sağlığında öldürdüğü düşman sayısını belirtmek için dikilen yazısız ince uzun taşların adıdır, dikilmiştir. Kırgızlar 708 yılında Çin'deki Tang İmparatorluğu'yla doğrudan temasa geçmişlerdi. Bunun neticesinde isyan etmiş olmalılar ki 710 yılında Bilge ve Kültegin kardeşler tarafından yeniden mağlup edildiler. Mağlup edilen Kırgızlar onu öldürüp yerine geçen Tunbaga Tarkan 779-789'dan da ağır bir darbe yediler. 800'lü yılların başında Kırgızların yine Uygurlarla savaşıp yenildiklerini görüyoruz. Uygurlardan Kutluk Bilge Kağan, Kırgızlar üzerine çıktığı seferde onların reisini öldürdüğü gibi çok sayıda at ve sığır ele geçirmişti. Ayrıca Kırgızların Orta Asya'daki diğer boy ve şehirlerle yaptığı demir ticareti Uygurların kontrolüne girmişti. 18. Maveraün Nehir'den Kırgızlara. Arapça ve Farsça yazılı İslam kaynaklarında Kırgızlar hakkında çok az malumat vardır. Sadece Yenisey Nehri'nin doğduğu kollardan söz ederler. 2 yılda bir Maveraün Nehri Kırgız ülkesinden kervan gelirmiş. Gelen mallar değerli kürkler, misk ve özellikle ok yapımında kullanılan ağaçlar, kayın ağacı ve benzeriydi. Oradan karşılığında Kırgız ülkesine başta dokuma ürünleri ve birçok ticaret malı giderdi. Kırgız Kağan'ı Kemçikeş adlı şehirde otururdu. Bundan başka şehirleri yoktu. Ölülerini yakan tek Türk kavmi olarak gösterilirler. Bu bilgi doğru değildir çünkü ölülerini yakan başka Türk boyları da vardır. Çadırlarda keçeden kulübelerde otururlar, öldürücü oyunludurlar. Kendi aralarında çok sert oyun oynarlar, ateşe taparlar. Onlara bağlı Furi isimli bir kabile vardı. Kırgız Hakanı'nın oturduğu Kemekas kasabası bulunuyordu. Küseyim adlı bir Kırgız boyu daha vardı. Kürk, misk ve hutü, boynuz elde etmek için avlanırlardı. Divan-ı Lugat, it, Türk'te de Kırgızların Türklerden bir cins olduğu açıkça ifade edilmiştir. İslam coğrafyacılarının ve tarihçilerinin çok uzak bulunduğu bölgeye Maveraün Nehri'ne gidip gelmek çok zordu. Bu yüzden dönemi anlatan Arapça ve Farsça yazılı kaynaklarda Kırgızlar hakkında epey az bilgi tutulup kaynaklara geçmiştir. 19. Sosyal hayat. Kırgızların en kuvvetli olduğu zamanda 80 binin yetişmiş asker çıkarabildiklerini öğreniyoruz. O sırada doğularında Kurukanlar, güneylerinde Tibetliler, güneybatılarında ise Karluklar bulunuyordu. Geleneklerinin büyük oranda Göktürklerle aynı olduğu vurgulanmıştır. Kırgızların yaşadığı topraklar yazın çok sulu, rutubetli, bataklık haldeydi. Kışın kar yığılırdı, yani çok yağardı. Büyük ırmakların yarısı dahi donardı. İnsanların hepsi uzun boylu ve iri yarıdır. Kızıl saçlı, açık tenli, yeşil gözlüdürler. Siyah saçlılara şanssız derlerdi. Kadın çok, erkek azdı. Değerli taşlardan dizili küpeler takarlar, geleneklerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Erkekler ellerine, kadınlar boyunlarına dövme yaparlardı. Eğlenceye düşkündürler. Yılbaşına Maoshi, baş ay derler ki, 3 ay bir zaman birimi. Mevsim oluşturur, 12 ay bir yıl olur. Söz gelimi bir yıla kaplan derler. İklimleri çok soğuktur. Darı, buğday ve benzerlerini ekerler. Ezme suretiyle un yaparlar. 3. ayda ekip, 9. ayda toplarlar. Yemek ve içki yaparlar. Ayrıca sebze ve meyveleri yoktur. Atları kuvvetli ve iridir. Mükemmel savaşanlar, at başı, reis olurlar. Develeri, sığırları, koyunları çokça vardır. Zengin çiftçilerde birkaç bin hayvan olabilir. Yabani hayvan olarak vahşi at, kutu, kotuz, yaban sığırı ya da yak olabilir. Sarı koyun, koç, kara kuyruk, geyik bulunur ki kara kuyruklar ala geyiklere benzer ve kuyrukları daha büyük ve siyahtır. Balık olarak 7-8 kadem ayak uzunluğunda miye vardır. Mokyanların ise kemikleri, kılçı yoktur ve ağızları çenelerinin altında bulunur. Kuş olarak kartal, yabani ördek, saksağan ve yaban kazı vardır. Ağaç olarak çam, kayın ağacı, kara ağaç, söğüt ve pu çamı bulunmaktadır. Öyle yüksektirler ki ok atılsa tepesine ulaşmazdı. En çok kayın ağacı vardır. Maden olarak altın, demir ve kalay çıkmaktadır. Her yağmurdan sonra demir elde edilirdi. Yağmur dere yataklarının kenarlarındaki toprakları aşındırdığı için demir madeni açığa çıkar. Şiyaşa adlı iyi cins demirden keskin silahlar yapılır ve bunlar Göktürklere ulaştırılırdı. Silah olarak okları, yayları ve sancakları, mızrakları bulunmaktadır. Süvarileri kendilerine ağaçtan kalkan yapıp ayak ve bacaklarını korurlardı. Bir de omuzlarına koydukları yuvarlak kalkanları imal ederler ve bu şekilde kendilerini mızraklardan korurlardı. 19.1. Devlet yönetimi. Devlet yönetiminde Kırgız hükümdarlarından başka 6 makam vardır. Bunlar Başbakan, Hisin Hisyang, Tudun, Tutu, Changshi, Sivil Memur, General Qianchun, Takan, Takan gibi 6 makam halinde bulunuyordu. 7 Başbakan, 3 Tudun, 10 subayın hepsi askeri makamdırlar. Aynı zamanda 15 yüksek memur bulunur o devirde. General ve takan olarak kimse tayin olunmamıştı. Onların reislerinin ünvanı Aje idi. Bundan dolayı Aje soyadını taşıdıkları bilinmektedir. Bir sancak dikerek etrafında toplanırlar ve kızıl renge değer verirlerdi. Diğerleri ise kendi kabilelerine göre ünvan almışlardı. Aje, Yeşildağ, Çingşan'da konaklardı. Etrafında duvar yerine çit vardır. Keçeler birleştirilmek suretiyle yapılan Mite Şito adlı çadırı vardır. Kabile reisleri küçük çadırlarda otururlardı. Askerler vazifeye çağrıldığında derhal hepsi harekete geçerler ve orduya katılıp askeri düzende yerlerini alırlardı. 19.2. Giyim, beslenme, eğlenme ve ölüm törenleri. Elbiseleri değerli samur ve kunduzdandır. Aje kışın samurdan, yazın altından başlık takar. Ucu sivri, süslü, altı tarafı bükülmüştür. Halkının, maiyetinin hepsi beyaz keçeden başlık takarlar. Yanlarında bıçak ve bileği taş taşımayı severlerdi. Milletin giydiği elbise deridendir. Başlık takmazlar. Kadınların elbiseleri yün ve ipekten imal edilirdi. Elbiselerde kullanılan ipek, beş balık, Fergana ve İran'dan getirilirdi. Samur ve yeşil fare kürkünü vergi olarak sunarlardı. Kabilelerin hepsi at kımızıyla et yerler. Sadece Aje etli pide gibi bir şey yerdi. Musiki aleti olarak flüt, davul, pipa, Tatar pipası, düdük, plaka ve ziller vardır. Oyun olarak deve ve arslan oyunları, at oyunları ve ip oyunları bulunuyordu. Zamana bakmadan ruhlar arasında sadece otlara, sulara kurban sunarlardı. Sihirbazlarına kam derlerdi. Evlenirken at ve koyun başlık parası olarak verilirdi. Zenginleri 100 veya 1000 koyunla at verirlerdi. Biri ölünce yüzlerini kesmezler. Sonra ceset yakılır, külleri ve kemikleri bir yıl sonra toprağa gömülür. Gömme işlemi sırasında yine ağlaşırlar. Kışın ağaç kabuğundan örtülü evlerde otururlardı. Onların yazı dilleri tamamen Uygurlarla aynıdır. 19.3. Kırgızların kanunları. Kanunları çok serttir. Savaştan kaçanlar, memuriyetlerini iyi yapamayanlar, vatana ihanet edenler, hırsızlık yapanlar gibi suçların cezası başı uçurulmak suretiyle yerine getirilirdi. Hırsızlık yapan çocuğun başı babasının boynuna asılır ve ölünceye kadar bunu taşırdı. 19.4. Kırgız ülkesinin coğrafi konumunun belirlenmesi. Kırgızların başbuğu Aje'nin merkezinden Uygurların merkezine deve ile 40 günde gidilebilirdi. Oraya giden elçiler TNT bölgesinden geçerek batıya, sağa 200 li 100 kilometre gittikleri zaman batı Shouqiangcheng adlı şehre varırlardı. Buradan kuzeye 3 li gidildiğinde Pitichuan adlı pınara varılır. Pınarın kuzeybatısından Uygur merkezine 1500 li mesafe bulunmaktadır. Burada doğuya ve batıya giden iki yol vardır. Pınar'ın kuzeyinden giden yol doğu yoludur. Uygur merkezinin kuzeyine 600 li gidildiğinde Hisiye He adlı nehre ulaşılır. Nehrin kuzeydoğusunda Xuanshan kar dağı vardır. Orada su ve pınarlar çoktur. Qing yeşil dağının doğusunda Qian Kem nehri bulunmaktadır. Nehir tamamen kuzeydoğu istikametinde akar. Doğuya gidildiğinde Poma Tuçue beyaz adlı Türklerin topraklarına varılır ki onlar Tupo, Mieliko, Voci olmak üzere üç boydurlar. Onların da reislerine Erkin denir. Kayın ağacı kabuğundan odalarını örterler. Büyük bir kısmı attan çok iyi anlar. Tahtadan yapılmış at üzerinde hızlı giderler. Bir ayağını tahta üstüne koyup koltuk değneğine dayanarak 100 adım giderler. Onlar geceleri yağma yaparlar, gündüzleri dağılırlar. Kırgız ülkesi onları itaat altına aldı. Kırgızlar eskiden çok kuvvetli bir devlet idiler. Toprakları Göktürklerinki kadar vardı. Göktürkler kızlarını onların reisleriyle evlendirdiler. Onların ülkesinin doğusu Kurukan, güneyleri Tufan, Tibet, güneybatıları Karluklara kadar dayanıyordu. Başlangıçta Sirtarduşlara tabiydiler. Sirtarduşlar bir ilteber vasıtasıyla onların ülkesini idare etti. Onlar şeflerinden Çihisipe'yi, Çuaşapohepe'yi ve Amipe'yi adlarını taşıyan üç kişi tarafından beraberce idare ediliyorlardı. Onların ülkesi o zamana kadar Çin ile temasa geçmeye hiç teşebbüs etmemişti. 10-10 Kırgızların kalıntıları. Kırgızların sanatı da diğer bozkır kavimleriyle benzerlik arz etmektedir. Ancak Kırgızlar diğer Türk kavimlerinden uzak olduğu için kendine özgü yanları da göze çarpmaktadır. Kırgız sanat ve arkeolojisinin en önemli eserleri Kopen mezarları, Uybat kurganları, Kapçal, Tuyuhutyansko gibi kurganlardan çıkarılmıştır. Bu sanat eserleri altın ve gümüş kaplar, at koşum takımları, ok, yay, kılıç ve hançerler, miğfer ve zırhlar, seramik kap eşyalar gibi nesnelerden oluşmaktaydı. Ayrıca ağaçtan yontulmuş hayvan figürlerine de rastlanmaktadır. Bu sanat eserleri ve arkeolojik malzeme üzerinde yer alan tasvirler veya yontulmuş heykelcikler hayvan üslubu denen bozkır sanat türüne girmektedir. Bütün bozkır kuşağı sanatında olduğu gibi av sahneleri Kırgızlarda da yaygındı. 26. ayrımın sonu, sayfa 232.